Ayrım 13. Büyüklere masallar. Anayasayı çiğneme sanatı. Son bütçe görüşmelerinde ilginç bir gerçek açıklandı. Başbakan Demirel'in görevi kötüye kullanıp kullanmadığını araştıran hazırlık komisyonundan önemli bir belge gizlenmiştir. Belgenin fotokopileri gazetelerde yayınlandı. Demek ki hazırlık komisyonu yeterli belgelerle araştırma yapmamıştır. Bu belgeyi kim saklamıştır ve neden saklamak ihtiyacını duymuştur? Olay bu noktada ilginç yorumlara ve gözlemlere açılmaktadır. Adalet Partisi mecliste çoğunluğa sahiptir. Bu nedenle meclis içi denetim araçları işlememektedir. Meclis araştırması, genel görüşme ve gen soru önerileri iktidar partisi çoğunluğunca reddolunmaktadır. Siyasal iktidarın denetimi parti çoğunluğu oylarıyla engellenmektedir. Bu koşullarda Demirel'i meclis içinde denetleyerek sonuç almak mümkün olmamaktadır. Demirel bunu çok iyi bilmekte ve "Bulursunuz 226'yı, değiştirirsiniz beni" demektedir. Bu açık bir meydan okumadır. Anayasa Mahkemesi, yasama organının işlemlerini denetlemek için kurulmuştur. Fakat siyasal iktidar, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşı direnmektedir. Savcılarla ilgili bir yasa, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Ama aynı yasa, bir kez daha meclisten çıkarılmıştır. Bunu iptal ettirmek için yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur. Ama siyasal iktidar, aradaki süreden faydalanarak dilediği atamaları yapabilmektedir. Oysa Cumhurbaşkanı Sunay, bu yasa için yazdığı veto gerekçesinde bu tutumun anayasa aykırılıktan çıkıp anayasayı ihlal olacağını belirtmiştir. Anayasa, parlamenterlerin yeni personel yasasından sonra zamlı maaş almalarını engellemektedir. Buna rağmen parlamenterler ilgili yasa maddesi iptal edilinceye kadar zamlı maaş almışlardır. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümemektedir. Parlamenterler böylece yasama yetkisini kötüye kullanarak haksız kazanç sağlamışlardır. Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile bu anayasa dışı kazancı önleyince siyasal partiler anayasa değişikliği için imza toplamaya başlamışlardır. Bu yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilecek, yasama meclisi ise toplanacak, iptale esas olan anayasa maddesini değiştirecek. Bu, anayasaya karşı siyasal partilerce yürütülen sistemli ve kasıtlı bir anayasal suçtur. Bir yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilecek, yasama meclisi ise toplanacak, iptale esas olan anayasa maddesini değiştirecek. Bu, anayasaya karşı siyasal partilerce yürütülen sistemli ve kasıtlı bir anayasa suçudur. Belki yarın Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak için de imza toplanacaktır. Anayasayı çiğnemek, siyasal partilerimizin bir ince zanaatı olmuştur. Siyasal iktidar, sandıktan çıktığı günden beri yüksek mahkemelerin kararlarını dinlememenin bilinçli tutumu içindedir. Danıştay kararları uygulanmamış, bu yüzden hazineden binlerce lira ödenmiştir. Oysa anayasa, yargı kararlarının geciktirmeksizin uygulanması gerektiğini söylemektedir. Bu hükmün cici demokrasimizde hiçbir etkinliği yoktur. Kanun devletine dayanan Demirel yönetimi, anayasa kurallarını hukuk devletinin gereklerinden saymamaktadır. Hukuk devletiyiz, fakat yargı kararlarını uygulamayız. Kanun devletiyiz, siyasal cinayetlerin katillerini yakalamayız. Eğer bir ülkede yargı kararları uygulanmıyorsa, yargı denetiminin varlığından söz edilemez. Anayasa hangi hükümleri taşırsa taşısın, egemenler anayasayı uygulamıyor. Şimdi anayasa, siyasal partilerin çöp tenekelerine atılmış buruşuk kağıtlar gibidir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına karşı çıkan, Danıştay kararlarını dinlemeyen bir iktidarın, anayasanın sosyal haklar ve ödevler bölümünün uygulanmasını istemek mümkün mü? Bu iktidar anayasayı uygulamak için değil, uygulamamak için sandıktan çıkmıştır. Toprak ağlarının bulunduğu bir partiye toprak reformu yapılabilir mi? Uluslararası sermayeye dayalı bir partiyle yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız devletleştirilebilir mi? 27 Mayıs düşmanı bir partiyle devrim ilkeleri yürütülebilir mi? Bugünkü düzen, anti-Kemalist karşı devrimin kini ve bilinciyle örgütlenmiştir. Anayasanın hiçbir hükmü yerine getirilmez, Danıştay kararları dinlenmez, mebus maaşları için anayasa değişir, meclis bahçesine cami yapılır, komisyonlardan suistimal belgeleri kaçırılır, meclis içi ve yargı denetimi yolları kapatılır, milyonluk krediler cülus bahşişleri gibi dağıtılır, gençler, işçiler kurşunlanır, köylüler dipçiklenir. Yaşasın çok partili düzenimiz, yaşasın bizi bugünlere kavuşturan büyüklerimiz ve yaşasın kapalı kapılar ardındaki devrimcilerimiz. Devrim, 9 Mart 1971, sayı 72. Savcılar, 1 dakika. Sayın Cumhuriyet Savcıları, Birçoğunuzla sanık olarak, avukat olarak karşılaştık. Bazılarınızı fakülteden tanırım. Bir kısmınızla da dost topluluklarında karşılaşmış, konuşmuşuzdur. Duruşmalardaki tutumlarınız, görevlerinizi yerine getirirken takındığınız tavırlar ve iddianameleriniz karşısında zaman zaman üzüntüye kapılır, çoğu kez de sizler adına acı duyarım. Önce birlikte şunu düşünelim. Neden sizlere Cumhuriyet Savcısı denmiş de başka görevlilere, örneğin Cumhuriyet Yargıcı, Cumhuriyet Polisi denmemiş? Demek ki Cumhuriyet ilkelerini korumak öncelikle sizlerin yasal görevi. Cumhuriyetin niteliklerini anayasa sıralamış. Türkiye Cumhuriyeti, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Siz bu niteliklerin bekçisisiniz. Gelin şöyle açık açık konuşalım. Laiklik ilkesine karşı siyasal eylem içinde olan bunca kişi, yayın organı ve parti var. Bunlardan hangileri hakkında ciddi soruşturma yaptınız? Hele siz Ankara savcıları. Hiç Hacı Bayram Camisi civarından geçmediniz mi? Orada 31 Mart çağrısı içinde risaleler hiç gözünüze çarpmıyor mu? Vatandaşları devrimci kanı içmeye çağıran gazetelere, bildirilere hiç rastlamadınız mı? İki tane siyasi parti açıkça hilafet düzeni getirmek istiyorlar. Bunları hiç duymuyor, görmüyor musunuz? Sizlere görevlerinizle ilgili bir eleştiri yöneltildi mi? Hemen, biz görevlerimizi yapıyoruz, sadece kanunları uyguluyoruz, diyorsunuz. Acaba öyle mi? Kanunları uygulayıp görevinizi yerine getiriyor musunuz? İster misiniz birkaç örnek verelim? Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nun 154. maddesi gereğince Danıştay kararlarını yerine getirmeyen devlet memurları hakkında doğrudan doğruya dava açmanız gerekir. Bu size yasa tarafından verilmiş görev. Şimdiye kadar bunca Danıştay kararı yerine getirilmedi. Bir teki için olsun dava açmadınız. Açamadınız çünkü siyasal iktidar böyle istiyordu. Demek oluyor ki siz kanunları uygulamıyorsunuz. Bir kısım kanunları da yanlış uyguluyorsunuz. Örneğin anayasanın 22. maddesi yürürlükteyken kitap ve dergi toplamak mümkün değildir. Sizler bırakıyorsunuz anayasayı, ceza usulünün 86. maddesini kullanarak iktidarın hoşlanmadığı bütün yayınları toplatıyorsunuz. Söz açmışken bir örnek daha verelim. Bilirsiniz ceza usulünün 66. maddesi gereğince tehirinde mazarrat umulan hallerde sizler bilirkişi seçebiliyorsunuz. Ankara'da yayınlanan bir kitap için dava açıyor, Ankara ceza hukuku profesörleri varken İstanbul'dan bilirkişi seçiyorsunuz. Neden? Çünkü İstanbul bilirkişileri istediğiniz raporları yazıyorlar. Siz bütün fikir suçlarını tehirinde mazarrat umulan hallere sokuyorsunuz. Durum son derece acele karar almayı gerektiriyorsa neden en yakın bilirkişiye başvurmuyorsunuz? Bu bilirkişi raporlarına dayanarak kolayca tutuklamak istiyorsunuz. Gerekçenizde bir parça garip oluyor. Diyorsunuz ki, suç delillerinin kaybolma tehlikesi olduğundan sanığın tevkifini talep ederim. Yazılı eser elinizdeyse bu delillerin kaybolması düşünülür mü? Demek bu konularda da kanuna uymuyorsunuz. İstanbul'da Taylan Özgür adında bir öğrenci polisin gözü önünde öldürüldü. Katil ya polistir ya da görevli polisler görevlerini ihmal ederek katili yakalamamışlardır. Her iki durumda da sizin harekete geçip dava açmanız gerekmez mi? Açmadınız. Açamadınız. Çünkü iktidar böyle istiyordu. Birçoğunuz da Türk-Amerikan Hukukçular Derneği'nde üyesiniz. Bilmem şimdiye kadar mukayeseli hukuk açısından kaç tane hukuki araştırma yaptınız. Yalnız bizim bilebildiğimiz bazılarınızın Amerika'ya gidip tetkik gezileri yaptığınızdır. Artık Amerika bir iç politika konusudur. Özellikle sizlerin bu tür derneklere girmemeniz gerekirdi. Girdiniz. Ama içinizde hiç kuşku duymadan bir Amerikan aleyhtarı gösterinin davasında iddia makamını işgal ediyorsunuz. Sanıklar hiç size güvenebilir mi? Bu sömürü düzenine karşı çıktıkları için görevlerinden atılan, sürüm sürüm süründürülen arkadaşlarımız var. Hatta öldürülen, kurşunlanan Cumhuriyet savcıları var. Şimdi soruyoruz, onlar mı Cumhuriyet savcısı yoksa sizler mi? Hiç düşündünüz mü? Devrim, 19 Mayıs 1970 Sayı 31. Yöneticilerimiz. Demokrat Parti yöneticilerinin siyasal haklarını geri vermek için yapılan anayasa değişikliği, Anayasa Mahkemesi'nce usulden bozularak geri döndü. Bu demektir ki, siyasal yöneticiler henüz kanun yapma nedir, bunu bile öğrenememişlerdir. Oysa af sorunu, siyasilerimizin en çok üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Her iki büyük partide bu konuda çatışmalar çıkmış ve memleket bir askeri müdahalenin eşiğine kadar sürüklenmişti. İşte demokrasimizin vazgeçilmez unsuru sayılan siyasal partilerimizin mümtaz temsilcileri, böylesine benimsedikleri bir konuyu bile usulüne uygun olarak yürütememişlerdi. Bu olay basit bir rastlantı değildir. Açıkça görülmektedir ki, Türkiye bugün tarihin en yeteneksiz ve beceriksiz siyasal yöneticilerinin elindedir. Bu siyasal kadro kendiliğinden ortaya çıkmamakta, adını demokrasi dediğimiz bu çok partili cici rejim, en yeteneksizi, en beceriksizi, yalancıyı, sömürücüyü ve demagogu iş başına getirmektedir. En yeteneksiz yöneticilerin seçilmesinin sorumluluğu da halka ait değildir. Ön seçim rezaletlerinin apaçık gösterdiği üzere seçim egemen çevrelerin kendi kendilerini seçmeleri yoluyla yapılmaktadır. Emperyalizmin sömürü alanı içinde olan hiçbir az gelişmiş ülkede devrimci ve halkçı yöneticiler sandık yoluyla iktidara gelmiş değillerdir. Sandıktan sandığın sahibi egemen çevreler çıkmaktadır. Düzenin bekçilerinden düzen değişikliği istemek ve beklemek sosyal kanunlara aykırıdır. Bugünkü siyasal partilerin ortak amacı sandık oligarşisini sonuna kadar savunmaktır. Siyasal kadroları biçimlendiren ve onlara yön veren bu amaçtır. Düzenin temeli toprak ağalarına ve yabancı sermayeye dayanmakta ve yöneticilerimiz parlak harp edebiyatına rağmen gerçekte bu çıkar çevrelerin etkileriyle seçilmektedirler. Düzenin temelleriyle siyasal yöneticiler arasında çok yakın ve doğal bir ilişki vardır. Bugün Türkiye'de gençlik eylemleriyle başlayan sosyal uyanışlar siyasal değer yargılarını kökünden değiştirmektedir. İşçiler ve köylüler kendilerine insanca yaşama hakkı vermeyen bu düzenle çatışmaya başlamışlardır. Devlet bürokrasisinin bir kesimi Adalet Partisi yönetimine karşı isyan içindedir. Devletin memurları iktidarı anayasaya saygıya çağırmaktadır. Üniversitenin anayasadan yana güçleri siyasal yöneticilerle uzlaşmaz bir çatışmaya sürüklenmiştir. Yargıçlar cübbeleriyle başkentte yürüyüş yapacak kadar bu anayasa dışı yönetime karşıdırlar. Siyasal iktidarın bütün eylem ve işlemleri ya usulden ya esastan bozulmaktadır. Savcılar, Adalet Bakanları hakkında dava açmakta, Devlet Planlama Örgütü'nün uzmanları yeşil şallı kredi yağmasına karşı çıkan bildiriler yayınlamaktadır. Bütün bunlar siyasal kadroların bu bozuk düzeni yönetemediklerinin ve yönetemeyeceklerinin kesin kanıtlarıdır. Bu düzen, daha doğru bir tanımla bu oligarşik yağma düzeni artık son günlerini yaşamaktadır. Türkiye'de devrimci iktidar halkın iktidarı demektir. Yani toprak ağası, işbirlikçi, sermayeci, sömürücü patron yerine topraksız köylü, emeğiyle geçinen işçi, dar gelirli memurların kendi iktidarlarını kurmaları demektir. Aydınlık beyinli devrimci, namuslu uzman ancak bu yönetimde halka hizmet olanağı bulacaktır. Bugün kenara itilmiş, kovulmuş, elinden tüm yetkileri alınmış olan milliyetçi ve halkçı devlet memurları ancak bir halk yönetiminde görev yapabileceklerdir. Türkiye'de çağın koşullarını anlayan hukukçu, iktisatçı, doktor ve mühendis vardır. Bütün bunlar şimdi devlet yönetiminin dışında tutulmaktadır. Bunların hepsi devrimci bir halk iktidarının özlemini çekmektedirler. Bütün bu uzmanlar, aydınlar bilmektedirler ki beyinlerinin gerçek değeri bir devrimci yönetimde anlaşılacaktır. Sağlam yürekle ancak halkın hizmetinde çalışılabileceğine, en çok bu düzenin kimler için kurulmuş olduğunu anlayanlar bilebilirler. Türk halkının gerçek temsilcileri, işçinin, köylünün ve aydının oluşturduğu bir devrimci parti ile iktidarını sağlam temellere oturtabilirler. Egemen sınıflar yerine halkın gür sesi ancak o zaman duyulabilir. Devrim, 4 Ağustos 1970, sayı 42. Sosyeteden ne haber? Bilmem sosyete haberlerini okur musunuz? Bence Boğaziçi yalılarından, Büyükada'da düzenlenen partilerden, Uludağ kayak evlerinden öğrenebileceğiniz gerçekleri hiçbir toplumcu kitaptan öğrenemezsiniz. Toplumun dayandığı temeller en açık biçimde sosyete yaşantısıyla ortaya çıkar. Bakarsınız siyasiler birbirlerini hırsızlıkla suçlamışlardır. Fakat Büyükada'da, Anadolu Kulüp'te karşılıklı briç oynamaktadırlar. Dikkat edersiniz, devletin 2000 lira maaşlı memurları milyonerlerin masasında kadeh kaldırmaktadırlar. Duyarsınız, devletin yüce hizmetlerine çıkmış olanlar Musevi tüccarlarla kumar partilerine katılırlar. Gündüz resmi masalarda devlet adına söz söyleyenler, geceleri çuha masalarda gayrimüslim tüccarlara iskambil kağıdı dizerler. okursunuz. Cevizzadelerin partisinde 100.000 liralık masraf yapılmıştır. Misafirler gecenin geç vaktine kadar eğlenmişler, orkestranın tatlı namelerinde en son dansları yapmışlardır. Ev sahibesi ve zarif kızının o gece için diktirdikleri mavi tuvaletler 25'er bin liraya mal olmuştur. Kış aylarını İsviçre'de geçiren ithalatçının kızı partiye Fransız flörtüyle gelmiştir. Çiftler yanak yana dans ederek bir Paris gecesi yaşamışlardır. Bu arada bir köşede siyasetçiler ve diplomatlardan kurulu bir topluluk yurt sorunları üzerinde tartışmaktadırlar. Partiye vali ve savcı da gelmişler, ev sahibesi kapıda misafirlerini karşılayarak zarif bir ev sahibesi örneği vermiştir. Bir de hepsinden güzeli, ilkokulu İsviçre'de, ortaokulu Almanya'da, lise ve üniversiteyi İngiltere'de okuyup, şu anda Fransa'da doktora yapan bir armatörün oğlu da havuz başında sosyalizm tartışması yapmakta, ay ışığı altında pastasını yerken Asya tipi üretim tarzı üzerinde keskin görüşler ileri sürmektedir. Bütün bunları her gün sosyete sütunlarında izlemek mümkündür. Egemen sınıfların tıraklı, smokinli, tuvaletli, şallı, viskili, vodkalı zarif temsilcileri, boğazın serin rüzgarlarına karşı viskilerini yudumlayarak yorgunluklarını gidermeye çalışırlar. Çünkü bu toplumda en çok emek veren ve dinlenme hakkına sahip olanlar bunlardır. Yani ithalatçılar, ihracatçılar ve komisyoncular. Kumar köy kahvelerinde yasak, sosyete kulüplerinde serbesttir. Esrar İstanbul batakhanelerinde zehir, sosyete partilerinde keyiftir. Toplumun yasak bulduğu hangi yaşantı biçimi varsa hepsi sosyetenin vazgeçilmez alışkanlıklarıdır. Türk ekonomisini elinde tutan bir avuç mutlu azınlık böylesine bir masal hayatı yaşamaktadır. Devletin gerçek sahipleri işte bu sosyete sütunlarında boy gösterenlerdir. Devletin temsilcilerini parti binalarında aramayın. Bunlar ithalatçılar, ihracatçılar, montajcılar, gümrük komisyoncuları, yabancı sermaye bayileri, sömürücü avukatlar, ilaç soyguncuları, afyon kaçakçılarıdır. Devletin bütün olanakları bu asalak sınıf için harcanmakta ve Türkiye'nin en güzel yerlerinde bunlar saltanat sürmektedirler. Siyasal iktidarlar değişmekte ancak bu yaşantı daha da güçlenmektedir. Sosyete sütunlarındaki isimlere dikkat edin. Bu masal yaşantısına hangi devlet memurları katılmaktadır? Bu memurların devlet içindeki etkileri neler olabilir? Milyoner tüccarlarla devlet memurları arasındaki ilgileri kimler kurmaktadır? Milyoner tüccarların, ithalatçıların, ihracatçıların bu arkadaşlıklardan ne gibi çıkarları olabilir? Bu tür yaşantıya katılan devlet memurları kaç yıldır bu görevlerindedirler? Neden hiçbir siyasal iktidar bu memurları yerinden oynatmak istememektedir? Bu memurların aldıkları maaş sosyete yaşantısını sürdürebilir mi? Gerçek şu, bu devlet egemen sınıflar devletidir. Bu devlette işçinin, köylünün, dar gelirli memurun hayat ve söz hakkı yoktur. Ekonomi yabancı sermayenin sözcülüğünü ve komisyonculuğunu yapan bir mutlu azınlığın elindedir. Devlete hükmeden bu azınlıktır. Siyasal partiler bu azınlığın emrindedir. Partilerin perde arkası genel başkanları, genel sekreterleri ve sözcüleri bu sermayecilerdir. Devletin ekonomik yaşantısı sosyete sütunlarında boy gösteren bu zevat tarafından düzenlenmektedir. Sosyete sütunlarının kahramanları bu yaşantıyı sadece paşa dedelerinden kalan mirasla yürütmemektedirler. Devletin bütün bu olanakları, kredi oyunları, dış ticaret vurgunları, yabancı sermaye uşaklığı ile halkın alın terinden sosyete salonlarına aktarılmaktadır. Türk devrimcileri bütün bu olayları yakından izlemek zorundadırlar. Sosyete partilerinin tül perdeleri arkasında olup bitenler bu soygun düzeninin birer perdelik oyunlarıdır. Fakat bu oyunlar yıllarca sahnededir. Dekorlar, aktörler değişmekte ancak sosyete imparatorluğu devam etmektedir. Bakalım hangi gecenin sabahına kadar? Devrim 8 Eylül 1970 sayı 47 Ayrım sonu.